Sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. Ben Erdi Özağ ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Akıllı telefon dünyasının son birkaç yılına bakıldığı zaman Samsung'un özellikle orta sınıfta ciddi şekilde kan kaybettiğini görüyoruz. Bakın, bu benim kişisel yorumum ya da öznel bir değerlendirme değil. Rakamlar bize bunu gösteriyor. Peki Samsung kime karşı pazar payı kaybetti? Tabii ki Samsung Çinlilere karşı pazar payı kaybetti. Resmi olarak ülkemize giren modellere bakıldığı zaman Samsung'un bu segmentte, bu fiyat aralığında özellikle Huawei'nin Lite serisi modellerine karşı kan kaybettiğini söyleyebilirim. En azından 2019'a kadar. P10 Lite, P20 Lite, Mate 10 Lite ve Mate 20 Lite gibi modellerin bu alanda ciddi şekilde pazar payı kazandığını söyleyebilirim. Samsung'un izlemiş olduğu politika, geliştirmiş olduğu strateji 2019'a kadar kesinlikle işe yaramadı. Niye? Çünkü orta sınıfa bakıldığı zaman A serisi, A7, A8 gibi modeller yüksek fiyatlandırmalarından dolayı, onların altına gelen J serisi modeller ise donanım seviyesinde yetersizliklerinden dolayı bu alanda rekabet edemediler sevgili arkadaşlar. Ama nihayet Samsung bunun farkına varmış olacak ki 2019'da bambaşka bir resim duruyor karşımızda. Bir taraftan Galaxy M serisinden bahsediyoruz. Diğer taraftan ise Galaxy A10 serisinden bahsediyoruz. A10 derken A5, A7, A8 gibi modellerle ayrıştırabilmek adına böyle söylüyorum. Çünkü henüz A10 diye bir model görmedik. Daha önceki videomda Galaxy A50'den bahsetmiştim. Şimdi ise A30'dan biraz bahsedeceğim ve deneyimlerimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman, özellikle önden bakıldığı zaman, gerek tasarım detayları gerekse de fiziksel ölçüleri itibariyle ile aynı modellere baktığımızı düşünebiliriz. Çünkü her iki telefonda 7.7 mm kalınlığında ve gerek yüksekliği gerekse de genişliği büyük oranda aynı seviyede sevgili dostlar. Dolayısıyla önden bakıldığında bu telefonların benzer profilde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Arkadan bakıldığı zaman tabii ki farkları anlamak nispeten daha kolay. Çünkü Galaxy A50'de ekrandan parmak izi okuyucu olduğu için arkada herhangi bir sensör bulunmuyordu, ama A30 modelinde ekrandan parmak izi okuma olmadığı için arka tarafta bir parmak izi okuyucu sensör alanı bulunuyor. Hoş, biraz yükseğe konuşlandırılmış durumda. Erişmesi kimlerine zor gelebilir ama okuma hızının iyi olduğunu söyleyebilirim. Ek olarak Galaxy A50 modeli arka tarafta 3 tane kamerayla gelirken A30'a bakıldığı zaman ise kamera sayısının 2'ye düşürüldüğünü görmekteyiz. Aynı A50 modelinde olduğu gibi A30'da da Samsung 3 boyutlu Glassic adını verdiği bir tasarım anlayışından bahsediyor. Aslında Glassic İngilizce olarak glass ve plastiğin bileşiminden oluşuyor. Yani büyük oranda, tabii ki ön taraf zaten büyük oranda ekrandan oluşuyor, ama şasinin genel yapısına bakıldığı zaman ise büyük oranda plastik malzemenin kullanıldığını söyleyebilirim. Yine Samsung'un 3 boyutlu arka adını verdiğim dairesel kıvrımların oval hale getirildiği tasarım anlayışı da yine yerini koruyor. Ön tarafa geçildiği zaman yine Samsung'un Infinity U adını verdiği panel bizleri karşılıyor. Ekran boyutu ve çözünürlük olarak ya da panel tipi olarak yine iki telefon arasında fark olduğunu söyleyemem. Super AMOLED panel kullanılıyor. Full HD Plus çözünürlüğümüz var ve 6.4 inç boyutunda ekranlardan bahsediyoruz. Bu arada su damlası formunda çentiğimiz var. Zaten Infinity U tipi ekranlardaki temel tasarım mantalitesi de Samsung tarafında bu yönde ilerliyor. Ekranın parlaklık seviyesi, renk üretim kabiliyeti, keskinlik, dinamik aralık gibi detayları fuar ortamında çok iyi gözlemleyebilmek ya da sağlıklı değerlendirmede bulunmak %100 tatmin edici seviyede olmasa da Samsung'un panel üretimindeki deneyimi A30'da da kendisini belli ediyor. Muhtemelen pek çok kullanıcı bu telefonun ekranından büyük oranda memnun kalır diye düşünüyorum. Üst modeli diyebileceğimiz A50 ile kıyaslandığı zaman bu telefonun bence teorik anlamda farklılaştığı en büyük nokta performans tarafında kullandığı platform arkadaşlar. Evet, ekranda parmak izi yok ama sanat bir parmak izi okuyucusu hızlı okuduğu sürece o noktada çok fazla sorun teşkil etmeyecektir. Belki onun kadar futuristik görünmeyecektir ama biyometrik anlamda ideal güvenlik seviyesini karşılayabilecektir. Fakat performans konusundaki fark olarak karşımıza çıkıyor. Exynos 9610 platformuyla gelen Galaxy A50'nin sunduğu performans hem kullanıcı deneyim, hem arayüz akıcılığı, hem de sentetik testlere yansıyan skorlar itibariyle oldukça iyiydi. Aynı zamanda Exynos 9610 nöral işlem birimiyle yapay zeka hızlandırma kabiliyetlerine sahip olan bir mekanizmaya da sahipti, ama bu telefonda kullanılan Exynos 7904 7904 platformu aynı yeteneklere sahip değil arkadaşlar. Biz aynı platformu örneğin Galaxy M20 modelinde de görüyoruz ve teorik olarak Samsung tarafı biraz Snapdragon 660'a karşı konumlandırıyor gibi hissettim, ama performans olarak uzaktan yakından alakaları yok. Hem saf işlemci gücü olarak hem de grafik yetenekleri itibariyle Snapdragon 660'a yaklaşabilen bir platform değil Exynos 7904. Konfigürasyon olarak çekirdek mimarilerine bakıldığı zaman Exynos 7904'te 2 çekirdeğimiz Cortex A73, 6 çekirdeğimiz ise Cortex A53 tasarımını kullanıyor ve GPU tarafında da Mali G71'in MP2, yani çift çekirdekli konfigürasyonu tercih edilmiş. Ortaya çıkan performans itibariyle Snapdragon 660'dan hallice yavaş bir telefon telefona bakıyoruz ki performans söz konusu olduğu zaman kullanılan platform telefonu fiyatlandırması çerçevesinde kullanıcıların en çok dikkat ettiği noktalardan bir tanesi. Bugün 2000 lira altında Snapdragon 710'lu telefonları Türkiye'de bulabiliyoruz, görebiliyoruz. Dolayısıyla A30 aile ile kıyaslandığı zaman hissedilir şekilde yavaş tepkiler veriyor. Hem arayüz seviyesinde uygulama başlangıç hızlarında yer hissedebiliyorsunuz. Hem de örneğin kamerayı açtığınız zaman deme hızında da bunu fark edebilmek pekala mümkün. En azından geçirdiğim süre zarfında bende uyandırdığı hissiyat ve izlenim 3 aşağı 5 yukarı bu seviyeydi arkadaşlar. Bu arada performanstan bahsetmişken bu telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı var. Hitap ettiği sınıfın kriterlerini dikkate aldığımız zaman burada sırıtmıyor. Bu değerler makul değerler olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak Samsung'un bir avantajı da yine devam ediyor. Arzu ederseniz microSD hafıza kartıyla bu telefonun depolamanını arttırabileceksiniz arkadaşlar. Az önce kullanıcı deneyiminden ve yazılım arayüzü yeteneklerinden bahsetmeye çalıştım. Yeri gelmişken şunu da eklemek isterim. Telefon Android 9 üzerinde One UI arayüzüyle çalışıyor ve hızlı ve aktif olarak kullanmak isterseniz orada büyük bir telefon olduğu için, şasisi büyük olduğu için tek elle kullanıma çok yatkın bir telefon olmadığından söylemem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz kamera tarafına bakalım. Az önce de ifade ettiğim üzere bu telefonda iki tane kamera bulunuyor arka tarafta arkadaşlar ve kameralar çözünürlük seviyesine aile ile kıyaslandığı zaman değişkenlik gösteriyor. Çünkü bu telefonun arkasındaki kameralardan bir tanesi 16 megapiksel ki düşük ışık performansla bu kameradan sorumlu arkadaşlar. Diğeri de derinlik odaklı kamera olan 5 megapiksellik ikinci kamera. Ana kameramızda f1.7 diyafram, diğer kamerada ise f2.2 diyafram var arkadaşlar. Örneğin aile modelinde ultra geniş bir kameramız vardı ve ana kamera 25 megapiksel çözünürlüğündeydi. Ön kameraya bakıldığı zaman ise yani çentik kısmına gizlenen öndeki kameramıza bakıldığı zaman ise 16 megapiksellik f2.0 kameraya sahip olduğunu görmekteyiz ki yine aile modelinde 25 megapiksellik bir kameramız vardı. Kamera deneyimi ön kamera tarafında çok fark etmeyecektir aile ile kıyaslandığı zaman belki koşullara bağlı olarak ama arka taraftaki kamera deneyiminin daha ilk kayıtlara başladığınız anda aileden daha kötü olduğunu, daha geride olduğunu kolaylıkla hissedebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Daha önce Note 9'da gördüğümüz bir takım yazılımsal özellikler A serisinin belli modellerinde uygulanacak. Live Focus gibi arka tarafın bulanıklaştırılabildiği fotoğraflar ya da sahne iyileştirme gibi özellikleri yer yer bu modellerde de görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz ama genel kamera deneyiminin aileden daha kötü olduğunu söylemem gerekiyor. Arka kameradan bahsediyorum bu arada. Sınıfında ne kadar iyi olduğu yine dediğim gibi nereye oturacağı, rekabet çerçevesinde nasıl konuşlanacağıyla ilgili olacak ama ön kamera tarafında aileden çok çok farklı, çok çok hissedilir şekilde daha geride bir deneyim açıkçası beklemiyorum. Zaten sabit fokus kameralar olduğu için netleme konusunda da herhangi bir deneyimsel fark bulunmuyor açıkçası. Başka nelerden bahsedebiliriz? Örneğin pilden bahsedebiliriz. Yine 4000 mAh kapasiteli pilimiz var ve 15 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Zaten USB Type-C arayüzünü kullanan bir telefona bakıyoruz. Dolayısıyla telefonun sahip olduğu Full HD Plus çözünürlüğündeki ekran, 14 nanometre üretim gömbeklisine sahip olan Exynos 7904 platformunun enerji tüketim taraftaki karakteristik özellikleri ve durumunu dikkate aldığımız zaman bu telefon bir günün ötesinde kullanım deneyimi sunma noktasından çok zorlanmayacaktır ama örneğin abisi ailedeki platformun Exynos 9610 platformunun daha iyi bir üretim tekniğine sahip olduğunu düşündüğümüz zaman pil kullanım anlamında farklı senaryoları Aili ve A30 arasında görebiliriz ama bu telefon pil konusunda kullanıcısını üzmeyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki elime alıp test etmem gerekiyor ama bende bıraktığı intiba 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlamam gerekirse Galaxy A30 modeli Samsung'un 2019 çerçevesinde orta sınıfta vurgu yapacağı fiyat performans hassasiyetinin daha yüksek olduğu modellerden birisi olacak. Ama Türkiye'yle ilgili fiyatlandırma bilgisi henüz elimde olmadığı için net ifadeler kullanmakta yer yer zorlanmış olabilirim. Çünkü belli fiyat aralıklarında belli fiyat barem arkadaşlar bantlarında ciddi bir şişme var. Rekabet çok artmış durumda ki o sınıftaki cihazlardan birisi olacak Galaxy A30. Dolayısıyla orada fiyat konusundaki ufak bir avantaj bile dengeleri değiştirebilecek etkiler yaratabilir. İşte bunları yorumlayabilmek, önümüzü daha net görebilmek anlamında telefon Türkiye'ye gelmesini ve ülkemiz için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ortaya çıkmasını beklememiz gerekiyor ama tasarım dili olarak bakıldığı zaman gözü hoş gelen bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ekranı güzel, pil performansı olarak oldukça vaatkar görünüyor. Kamerası pek çok kişiye sosyal medya paylaşımları söz konusu olduğu yeterli gelecektir. Ama dediğim gibi arayüz deneyim ve genel başarım olarak bakıldığı zaman hem A50'den daha yavaş hem de kullandığı platform daha iyi bir fiyatlandırma açıklanmazsa 2000 lira altındaki bazı telefonlarda, bazı modellerde gördüğümüz Snapdragon 710 ve Snapdragon 660 gibi platformlardan daha yavaş arkadaşlar. Hatta Huawei tarafında Kirin 710 da rekabet çerçevesinde avantajlı olabilir. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmesini bekleyelim. Ondan sonra zaten telefonla ilgili yine konuşur. Tekrar bir değerlendirme yaparız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ben Erdo Özoğa. Bu videomuzda İspanya'da kullanma şansı yakaladığım Galaxy A30'um elde ettiğim izlenimler çerçevesinde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Arzu ederseniz sosyal medyada Twitter'da ve Instagram'da Erdo Özoğa ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.